Aziz dinleyenlerimiz, Gazali Mektebi programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Saygıdeğer Mehmet Büyükmutlu hocamızla birlikteyiz, huzurlarınızdayız. Bir kez daha gönüllerinize ve evlerinize misafir oluyoruz, konuk oluyoruz. Ama bu misafirliğimiz her zamankinden biraz daha başka. Şu zira Ramazan-ı Şerif'in ilk programı Gazali Mektebi için. Gazali Mektebi'nde bu zamana kadar Aziz Hocam'ın önderliğinde, rehberliğinde çok önemli meseleler konuştuk. Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle de inşallah orucun sırlarına biraz değineceğiz. Orucun derecelerine ve Gazali'nin oruca yaklaşımına ve genel olarak da orucu inşallah Mehmet Büyükmut Hocam'dan dinleyeceğiz. Değerli Hocam, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Neler Safa kardeşim. Ramazan'ın ilk günlerindeyiz neredeyse.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'in tüm alemi İslam'da hayırlara vesile olmasını, özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz için, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için bir felaha ve feraha vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah Teala bu kardeşlerimize tez zamanda nusret ve zafer nasip eylesin. Bizlerin de üzerimize düşen liyakatı ve sadakati gösterebilmeyi lütfetsin diyerek başlamak istiyorum. Tabii Ramazan ayı farklı şekillerde ihya edilmeye çalışılıyor. Ramazan ayıyla ihya olmaya çalışıyoruz belki. Bunun içerisinde sair zamanlarda ikame etmediğimiz bir oruç ibadeti var. Diğer ibadetlerden farklı olarak ve farz bir ibadet, ihtiyari bir ibadet değil. Belki buna biraz değinebiliriz. Hani ihtiyari olması veya keyfi olması yahut zaruri olması, mecburi olması ne demektir? Devamında özellikle Gazali merhumun rahmetullahi aleyhin İhya-u Ulumiddin isimli eserinde oruçla alakalı farklı yaklaşımları söz konusu. İnşallah bunlara değinmeye çalışacağız ki birazcık konuşmanın ve bu oturumumuzun genel çerçevesini bu şekillendirecek. Çünkü Gazali'nin bize kendi zaviyesinden ve o süreç içerisinde çekildiği halvet ve inziva sürecinde telif ettiği eser olan İhya Ulumiddin kitabında önemli noktalar var. Bizlere ikazları var. Kendi tecrübeleri var. Bunları inşallah gündeme getirmeye, gündemimizde tutmaya çalışacağız. Hayırlara vesile olsun diyorum ben şimdi.
İnşallah hocam. O zaman oruçla bir böyle genel bir girizgah yapabiliriz. İşte oruç, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Evet. Bu konuda işte sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size kılınmıştır gibi. Yanlış hatırlamıyorsam manası. Tabii işte Davud orucu diye bir oruç var galiba hadis-i şeriflerde geçiyor. Bunlar orucun aslında İslam ümmetiyle ya da Muhammed ümmetiyle birlikte başlayan bir ibadet olmadığını da evet, galiba gösteriyor. Genel olarak oruçla alakalı, belki bereketiyle alakalı, oruç mevsimiyle alakalı neler söylemek istersiniz diyeyim. Sonrasında bahsettiğiniz çizelgede Gazali Hazretleri'yle, onun görüşleriyle, oruca yaklaşımlarıyla ve işte başka okumalarınızdan oruçla alakalı kıymetli bulduğunuz düşüncelerden, görüşlerden hareketle biz de günümüzü bereketlendirmeye gayret edelim. Buyursunlar.
Tabii oruç savum ifadesiyle ifade ediliyor Türkçe'de, Arapça'da affen. Savum, Kur'an-ı Kerim'de de hakeza kutübe aleykumus siyamu kema kutübe alellezine min kablikum ayet-i kerimesiyle hakeza ifade ediliyor mastar olarak. Oruç sadece İslam ümmetiyle Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam ile teşrih kılınan bir ibadet değil. Önceki milletlerde de Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere mevcut. Davut orucu diye ifade ettiniz. Bu visal orucu olarak hakeza ifade ediliyor. Ama Müslümanlar için, ümmeti Muhammed için farz olan bir ibadet ve Cenab-ı Peygamber'in de herkese tavsiye ettiği bir oruç tutma şekli değil. Arka arkaya iki gün şeklinde yapılan bir ibadet olması hasebiyle. Çünkü insan istidatının üstünde. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sadece oruç özelinde değil, bütün ibadetlerde insanın istidatı ölçüsünce ibadet etmesini emir buyuruyor. Sahabe-i kiramdan birisi, ben tüm ay boyunca oruç tutmak istiyorum, ne buyurursunuz diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok diyor. Yarısını da tutsam ne buyurursunuz diyor. Ona da çok diyor. Yarısını da oruç tutup, yani bir ayın 15 gününde oruç tutup 15 gününde iftar etmek, yani 2 günde bir oruç tutmak belki, onun da fazla olduğunu, hani ibadetin fazlası zarar değildir ama sürekliliği olan ve sürdürülebilir bir ibadet olmaması, kulun artık beşer istidatını aştığı için bir zaman sonra bunalacağı, belki Allah korusun ibadetle alakalı menfi düşüncelere kapılabileceği için sürekliliği ve sürdürülebilirliği olmadığından dolayı tavsiye etmiyor. Ki zaten bir başka hadisinde Cenab-ı Peygamber "Ehabbul a'mali ilallahi azze ve celle edvemuha ve inkalle." Cenab-ı Peygamber Allah azze ve celle'ye ibadetlerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır buyurmak suretiyle bunu zaten hülasa ediyor. Devamında bu sahabe efendimiz peki ne buyurursunuz, nasıl olmasını tavsiye edersiniz diye bir konuşma ilerleyince en fazla o eyyamı biyız dediğimiz olabilecek surette tavsiyelerde buyuruyor. Bir başka rivayetinde sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi sabaha kadar hiç uyumadan ibadet edeceğini söylüyor. Burada Cenab-ı Peygamber müdahale ediyor. Ben diyor sizler için en büyük ve en güzel örneğim. Allah Teala'dan sizin en çok korkanınız benim. Kulluk noktasında örnek alınabilecek yegane insan benim. Hal böyle olunca ben gecenin bir vaktinde uyur, bir vaktinde ibadet ederim. Senenin bazı günlerinde oruç tutar, bazı günlerinde tutmam, iftar ederim. Hakeza sahabelerden bir tanesi ben hiç evlenmeyeceğim. Ömrüm boyunca bekar kalıp yalnızca bu bedenimi, bu hayatımı Allah Teala'ya insaraf edeceğim. Ona yönelteceğim, onun için kullanacağım dediğinde de yine ben sizin için en büyük örneğim. Evlendiğim kadınlar olmuştur. Dolayısıyla evlenmemek benim sünnetimden değildir buyurarak bu şekilde bir yaklaşımı da hakeza set çekmek suretiyle tasih ediyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Oruç senede bir ay süreyle yerine getirilen bir ibadet. Hal böyle olunca visal orucuyla başladık. Kulun istidatının ötesinde olan herhangi bir ibadetle insanoğlu, beşer, bir Müslüman mükellef değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "La yükellifullahu nefsen illa vus'aha." İnsan ancak kendi istidatı olan miktarla imtihan olunur. Vüs'atının ötesinde, kudretinin ötesinde, istidatının ötesinde herhangi bir şey ile Allah Teala bir kimseyi mükellef tutmaz, imtihan etmez buyuruyor. Ki zaten bu ayet-i kerimenin devamında Amen er-Resulü diye bildiğimiz surenin son ayetinde Rabbena la tuâhizna in nesina ev ahta'na Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bi. Hani üç tane Rabbena diye başlayan bir dua var. Birincisinde hata ve kusurlarımızdan dolayı bizleri muahaza etme, hesaba çekme. İkinci Rabbena da bizden önceki ümmetleri ve kavimleri imtihan ettiklerinle bizleri imtihan etme. Üçüncü Rabbena diye başlayan yakarışta bizleri takatimizin ötesinde bir şey yüklemek suretiyle imtihan etme diye biz dua ediyoruz ki Allah Teala bunun müjdesini, tabiri caizse kabul olduğunun müjdesini bir önceki ayet-i kerimede la yükellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Allah Teala herhangi bir kimseyi istidatının ötesinde bir şeyle imtihan etmeyecektir. Yaptığı lehine ve aleyhine olacaktır. Ne yaptıysa onun karşılığını görecektir. Burada iyilik namına yaptığı, sevap namına yaptıklarının haddi hesabı yok. 1'e 1, 1'e 10, 1'e 70, 100, 1000 ve sayılamayacak surette devam eden bir tecziye ile sevap skalasıyla tabiri caizse devam ediyor. Oradan oruca geçmek gerekirse Allah Teala bütün ibadetler her birisinin bir karşılığı vardır. İnsanoğlunun yaptığı her bir hasenenin, ibadetin, iyi işin, güzel hareketin 10 mislinden 700 misline varıncaya kadar mükafatı olacaktır. Ama fe innes illa siyame fe innehu li ve ene ecri bihi. Oruç müstesna, oruç yalnızca benim için yapılan bir ibadettir. Diğer ibadetlerde 700'e kadar varan sevap muadelesi, sevap muvacihesi ve sevap mukabelesi varken oruç yalnızca benim için olduğundan dolayı bunun haddi ve hesabı rakamla ifade edilebilecek, kulun anlayışıyla ifade edilebilecek bir skalası yok buyuruyor.
Belki de bereketi buradan geliyor hocam. Yani Ramazan öncesinde tutulan oruçlarla bir tutulamıyor, mukayese edilemiyor. Hem berekatı hem feyzi hem insana yaşattığı his dolayısıyla. Şimdi biraz önce de bahsettiniz tabii, bu özellikle ibadette de olsa aşırıya kaçmama noktasında peygamberimizin tavsiyelerini. Biraz şerifte galiba yine bir iki günde bir tutması yönünde bir telkinde bulunuyor. Hiç değilse her gün değil ama tutabilirsiniz, iki günde bir tutun şeklinde.
Ama herkese teşmil edilebilecek bir tavsiye
yani
değil.
Her gün tutmayı uygun bulmuyor herhalde, dediğiniz gibi. Şimdi burada şöyle bir şey de hissettim ben. Bilmem siz nasıl yaklaşırsınız. Her gün tutulunca artık manasını mı ıskalamaya başlıyoruz acaba? Bir ya da vücut ona bir artık direnç mi oluşturuyor? Efendimizin o nebevi yönlendirmesinde bir ilahi hikmet muhakkak vardır. Acaba o bir gün ara verip bir gün oruçluğa tekrar devam etmek, orucu daha iyi anlayabilmek adına vücudu tam alışkanlık haline getirmemek üzerine bir yaklaşım mı?
Aslında şöyle diyebiliriz. Yani Allah Teala teşri etmiş olduğu, emretmiş olduğu, farz veya vacip kılmış olduğu ibadetlerin hemen hiçbirinde anlamını yitirecek bu sebeple az tutalım maksadını taşımaz. Yani makasıdı şeriat açısından baktığımız zaman hiçbir ibadette daha fazla yaparlarsa anlamını yitirir gibi bir yaklaşım yoktur. Ya mesela bir kimse belki ömründe imkanı varsa bir defa gidecek, belki hiç gidemeyecektir ama hac ibadeti. Senede bir defa bile olmaması, ömrü boyunca kişi 90 senede, 100 senede yaşasa, belki mükellef olduktan sonra 10 senede yaşasa, imkanı el verdikten sonra, işte o fıkhi olarak farz olmasının şartlar yerine geldikten sonra, ömründe bir defa yapmış olması, bu kişinin farz olan hac ibadetini yerine getirmiş olması için yeterlidir. Hani burada şöyle bir mefhum ve maksat yok. Allah Teala bunu her sene mükellef kılarsa anlamını yitirir. Böyle bir ibadet artık sıradanlaşır gibi bir maksat yok. Daha da ötesine gidecek olursak sıradan bir ibadet yok esasında. Sıradanlaşmak bir kenara, sıradan bir ibadet yok. Hac ile alakalı olarak mesela ashab-ı kiramdan biri Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama gelip, ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu anhüm ecmain diyor ki, hac her sene farz mıdır? Her sene yapmamız mı gerekir diyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzünü çeviriyor, cevap vermek istemiyor. Sonra bu kişi tekrarlıyor sorusunu sahabeden. Ya Resulallah, her sene hac yapmak farz mıdır diye soruyor ısrarla. Cenab-ı Peygamber buna da cevap vermiyor. Üçüncü kez soruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna da cevap vermiyor. Üzerinden bir süre geçtikten sonra diyor ki, eğer diyor ben senin soruna her sene hac farzdır deseydim, üzerinize hac yapmak her sene farz olacaktı. Şimdi Mekke-i Mükerreme'de olan, belki Arabistan sınırları içinde olan bir kimse için bu çok fazla zor değildir ki onlar için de zorluğu vardır. Hac kendi içerisinde meşakkatli bir ibadet olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer ibadetlere niyet ederken, Ya Rabbi şunu ibadeti yapmaya niyet ettim diye, neveytü diye başlıyor. Ama hac ve umre söz konusu olduğu zaman niyet ettim diye başlamıyor. Niyet ettim diyor, arkasından feyessir huli ve tekabbelhu minni. Hac ibadetini yapmaya niyet ettim, buna niyetlendim, bunu bana kolaylaştır diyor. Diğer ibadetlerde namaz kılmaya başladım, bana kolaylaştır. Oruç tutmaya başladım, kolaylaştır. Zekatı vereceğim, bana sevimli hale getir diye bir dua ve niyaz yok. Ama hac ve umre söz konusu olduğu zaman Allahümme inni uridul umrete feyessir hali ve tekabbelha minni. Veya Allahümme inni uridul hacca feyessir huli ve tekabbelhu minni. Hac veya umreyi yapmaya niyet ettim, bunu yapacağım, bu ibadeti. Rabbim bana bunu kolaylaştır diye bir ifade var. Hal böyle olunca bu sahabe-i kiram efendimizin sözüne, sorusuna evet deseydi, ki kendisi öyle buyuruyor Cenab-ı Peygamber, her sene hac size farz olacaktı. Şimdi haccın da hakeza ömür boyunca bir defa olmasının arka planında, her sene olursa sıradanlaşır gibi bir maksat yok. Oruçta da aynı şey söz konusudur. Bunu Cenab-ı Peygamber başka bir ibadetin özelinde şöyle ifade ediyor. İşte az önce başlarken üç sahabeyle alakalı olarak ifade ettiğimiz, birisi diyor ki ben ömrüm boyunca oruç tutacağım. Bir diğeri diyor ki ben sabahlara kadar ibadet edeceğim. Bir diğeri diyor ki ben hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Cenab-ı Peygamber bu konuşmaları işitiyor. Diyor ki sizin Allah'tan en çok korkanınız, sizlere yegane örnek olanınız ben değil miyim? Sensin ya Resulallah. O halde ben kadınlarla evleniyorum. Gecelerin bir kısmında ibadet ediyor, bir kısmında uyuyorum. Senenin 12 ayında değil, sadece belirli bir ayında oruç tutuyor. Muhtelif zamanlarda hakeza oruç tutuyorum ama geri kalanında oruç tutmuyorum. Siz de bu şekilde yapın diyor. Bunun devamı niteliğinde şu var. Kul ibadet etmekten yorulur ama Allah Teala sevap yazmaktan yorulmaz. Yaptığınız ibadetler sizin Allah Teala'ya sevap yazdırmayı zorlaştıracak kadar, yoracak kadar devamlılığı olan ibadetleriniz değildir. Mealinde telkinde buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Hal böyle olunca senenin 12 ayı oruç tutmak insanın bedenine, fıtratına, yaratılışına da zaten çok uygun değil. Teşri kılınmış, emredilmiş ve hatta serbest bırakılmış bir ibadet şekli de değil. Hani bunu şöyle ifade edebiliriz belki. Ela ya'lem men halak buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi'nde. Yaratan yarattığını bilmez mi? Bir bilgisayar, bir makine, bir bitki veya beslediğiniz bir canlı hayvan düşünün. Bunların ne istediğini veya neye ihtiyacı olduğunu, bir program yaptığınızda bunun hangi uygulamalarla çalışacağını, bir canlı ve hayvan beslediğinizde bunun hangi aralıklarla nasıl besleneceğini, yani bir affedersiniz koyun beslemekle balık beslemek aynı değil. Koyuna balya balya belki saman verilirken veya ineğe, balığa böyle kilolarca yem verilmez. Hani bildiğiniz üzere böyle azar azar atacaksın. Çünkü unuttuğu için sürekli olarak yiyor ve hayatı sona eriyor. Dolayısıyla insanlar kendi himayesinde olan canlılara veya kendi idaresinde olan mekanizmalara nasıl muamele edeceğini biliyor. Allah Teala da yarattığı kullarının ibadet noktasında neye istidatının olduğunu, ne ibadeti hangi zaman, hangi zemin, hangi mekan ve hangi keyfiyette yaptığında ruhuna, maneviyatına, bedenine, dünyasına ve ahiretine faydası olacağını biliyor. Bundan dolayı günde 5 defa namaz kılarken senede 2 ay arka arkaya oruç tutmuyoruz. Fıkıh açıdan İmam Muhammed'in şöyle bir ifadesi vardır mesela. Bir anekdot olarak bahsedelim. Kesret göreceli bir kavramdır. Yani çokluk göreceli bir kavramdır. Mesela El-Vikaye kitabı vardır. Fıkıh kitabı Hanefi mezhebinin Mutun-ı Erbaa'sından 4 önemli fıkıh eserlerinden bir tanesi. El-Vikaye'de, El-Vikaye'nin şerhinde İmam Muhammed farz namaz ve kaza namazı ve kaza orucuyla alakalı olarak kesreti tahdit ederken, sınırlandırırken, çerçevesini çizerken şöyle söylüyor. Bir kimse bayılsa ve baygınlığı bir günü geçse, 5 vakit namazı aşsa, 6. bir vakte ulaştığı için bu kişi 5 vakit namazı kaza yapmayacak. Çünkü günlük 5 vakit kılınan bir namaz için 6. kaza namazı çoktur diyor. Zor olur diyor. Ama oruç için düşündüğümüzde bir ay boyunca baygın kalan bir kimse için 6. oruç değil 31. oruç fazladır. Yani burada şunu söylemek istiyor. Namaz özelinde 6 vakitlik kaza çok iken oruç özelinde düşündüğümüzde 30 tanesi normaldir ama 31.ye geçtiğimiz zaman tekrara geçtiğinden dolayı çokluk burada başlar diyor. Şimdi günde 5 defa kılınan bir namazın o zaman şöyle bir soru gelir zihinlere. Yani namazı neden çok kılıyoruz? Namazı çok kıldığımız için kadri kıymeti düşmez mi? Yozlaşmaz mı? Sıradanlaşmaz mı? Madem ki oruç bir ay tutuluyor sıradanlaştırılmaması için, o halde namazın tabiri caizse ne günahı var? Cenab-ı Peygamber sizin dünyanızdan bana 3 şey sevdirildi diyor. Birisi güzel koku, ikincisi eşler, kadınlar, üçüncüsü namaz. Kurratu aynidi hatta burada. Bu sebeple namaz oruçla mukayese edildiğinde, zekatla mukayese edildiğinde çok farklı bir yerdeyken, hani birbiriyle mukayese edilerek daha iyidir, daha kötüdür gibi bir skalaya tabi tutmuyoruz. Sadece hadislerden geldiği noktada eftaliyet açısından bir nakilde bulunuyorum. Namaz günde 5 vakit kılınıyor çok değilken, oruç senede sadece 1 ay tutuluyor. Keyfiyetiyle alakalı bir farklılık olduğu için diyebiliriz. Zekat da aynısı geçerli. Bir kimse malının sadece 40'ta birini veriyor. Sadece diyorum, çok yüksek bir meblağ değil bu. Ve bunu ihtiyari olarak yapmıyor. Keyfe keder de yapmıyor. Allah Teala sen bunu vermek zorundasın diyor. %2,5'unu vermek suretiyle yerine getiriyor. Yani çok her ay verilse veya %2,5 kırkta biri değil de malın yarısı verilmiş olursa, mesela daha fazlası verilse, zekatı sıradanlaştırır mı? Hayır. Dolayısıyla Allah Teala'nın ibadetlerde şöyle bir yaklaşım vardır. Biraz sorunuzun cevabı uzun oldu galiba.
Gayet güzel ilerliyor hocam.
Şöyle bir yaklaşım vardır. Fıkıh sistematiği içerisinde biz konuları ve kavramları tasnif ederken ibadetler, muamelat, yani ibadat, muamelat, münakahat, ukubat diye dörtlü bir taksime tabi tutuyoruz. İbadetler kendi içinde taabbudidir. Yani hikmetleri belki tespit edilebilir ama illetleri tespit edilemez. Yani biz abdest alırken niçin dört uzvumuzun farz olduğunu bilemeyiz. Hikmetiyle alakalı konuşabiliriz belki. Orucun niçin imsak vaktiyle başlayıp güneşin batmasıyla sona erdiğini hikmetiyle alakalı konuşabiliriz. Ama illetiyle alakalı konuşamayız. Veya orucun niçin Ramazan ayına denk geliyor da Safer ayında olmadığı, Zilkade ayında olmadığı veya senenin uzun günleri, kısa günleri olmadığı, geceleyin sabaha kadar değil de sabahtan akşama kadar niçin böyle olduğuyla alakalı illet tespiti, yani hükmün üzerine bina edildiği gerekçenin tespitini yapamayız. Ama muamelat dediğimiz kısımlar, bunlar talilidir. Yani illet ve gerekçeleri muayyen olan, mukayese edilebilen, bir tane hükümden hareketle bir başka hüküm çıkarılabilen, illetleri ve gerekçeleri, sebepleri bilinebilen hükümler diyoruz. Hal böyle olunca hülasa olarak orucun niçin senede bir ay olduğunu bilemiyoruz. Ama bir aylık bir ibadete Allah Teala bazı hayır hasenat veya güzel ibadetlerde 700'e kadar veya 700 misline kadar sevabını vereceğim derken, oruç bana mahsustur. Bunun hesabı bendedir. Benim ajandamdadır. Bunun hesabını ben yaparım. Kulun ihlası ölçüsünce aç kalmaktan ibaret bir oruç tuttuysa ona göre. Ama gözüne, kulağına, eline, ayağına ve hatta kalbine, aklına, fikrine, zihnine sahip olarak üst düzey, böyle takva katsayısı yüksek olan bir oruç tuttuysa, bunun hesabını kul beşer istidatının tahdit etmeye, tayin etmeye istidatı yetmez. Bunun hesabını ve bunun ecrini ben vereceğim diyor.
Evet, tabii bunun içerisinde bir de bin aydan daha hayırlı bir gece var.
Evet, tabii.
Onun karşılığında
Kur'an-ı Kerim'in nazil olması var hakeza.
Şimdi bunu matematiğe dökeriz belki ama şimdi bu programda değil. İmam Gazali'yi konuşuyoruz. Bununla alakalı sizden inşallah dinleyeceklerimiz var. Cevabınız için, cevabi mektubunuz derlermiş eskiden. Cevabınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Kapsamlı bir cevap oldu. Çünkü konuları kökeninden kavrayamadığımız zaman aynı minvalde soruları evirip çevirip tekrardan öyle sormak yolunda bir şeyimiz var. Çünkü herkesin kendine göre bir problemi var ya da düşüncesi. Onu illaki ya benim durumumda değişiyor mu acaba diye. Fakat mantığı kavramak her şeyden daha önemli. Bu noktada aktarımlarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi konuşmanızın içerisinde de bitki, iftar, reysel bu tarz kavramlar geçince önümde de bir metin vardı. Oradan hareketle son soru olsun. Düşüncelerinizi daha doğrusu rica edeyim. Şimdi iftar kelimesinin anlamı fatır. Kökeni fatır.
Fıtırdan geliyor.
Fıtırdan geliyor şeklinde bir bilgi var burada. Şimdi sizin yanınızda da kelime kökleri vesaire çok uğraşmak istemiyorum. Burada yazanı ifade ediyorum. Yanlışsa düzeltin lütfen. Fatır kelimesi anlamlarından bir tanesi de yarmak şeklinde bir anlam verilmiş. Ve burada güzel bir örnekleme de yapılmış, örneklem yapılmış yani. Yarmaktan maksat işte tohumun içindeki özün kabuğunu yarıp işte filizlenmesi, filiz vermesi, işte kainatın da bir özden yaratılıp açığa çıkması şeklinde ifade edilmiş. Oruçla böyle yan yana konulduğunda çok tatlı bir şey de ortaya çıkarıyor. Tabii bu buradan programdan önce de bahsetmiştiniz. Oruçla alakalı en güzel cümleleri kuran isimlerden bir tanesi Sezai Karakoç demiştiniz. Tabii. Onun da bu minvalde çok benzetmeleri var. Vaktimiz de çok böyle daraldı. Fakat bunları da sormadan bu programı bitirmeyeyim istedim. Neler söylersiniz?
Şöyle, tabii bizim mütefekkirlerimiz içerisinde bir Necip Fazıl'ın, merhum Necip Fazıl, merhum Kadir Mısıroğlu, merhum Sezai Karakoç ve hali hazırda hayatta olan İsmet Özel gibi, tabii farklı düşünceleri, farklı yaklaşımları, belki herkes tarafından kabul edilmeyen, istifamla, belki itirazla, belki redle mukabele gören fikirleri elbette olmuştur. Ama ma la yudrak kulluhu la yudrak cüz'uhu diye bir, veya bu minvalde ifade edilen bir kavram hakeza vardır. herhangi bir şeyini tasvip etmediğimiz bir kimsenin külliyen reddedilmesi uygun, insafa uygun, izana uygun, itidale uygun bir yaklaşım olmayacaktır. Mesela İsmet Özel orucu ifade ederken kafirlere ve küfre meydan okumak olarak ifade ediyor. Herkesçe malumdur. Videosunu, konuşmasını herkes belki seyretmiştir. Birçoğumuz biliyordur. Oruç sadece aç kalmaktan, susuz kalmaktan ibaret değildir. Bu esasında bir hadis-i şerifin de şerhidir. Kimi insanlar vardır, tuttuğu oruçtan sadece geriye açlığı ve susuzluğu kalır. Akşama kadar açlığı hisseder, susuzluğunu hisseder. Onun haricinde oruçtan kendisine hiçbir şey kalmamıştır. Minvalinde hadis-i şerif var. İsmet Özel de buradan hareketle biliyorsunuz onun küfre karşı bir meydan okuyuşu vardır. Kimi zaman milliyetçilikle veya ırkçılıkla itham edilir ama ben çok böyle değerlendirmiyorum doğrusu. Müslüman yaptığı ibadetlerle beni yaratan, beni yöneten ve yaptıklarımın hesabını soracak olan herhangi bir dünya egemeni ve egemen dünyada herhangi bir merci değildir. Sadece ve sadece Allah Teala'dır. Bunun için oruç tutar, bunun için namaz kılar. Kafirin küfrünü kırmak, kafirin kafasına çakmak için bizi aç bırakan, susuz bırakan, neslimizi devam ettiren kendimiz değiliz. Bilakis bizim neslimizin devamlılığını sağlayan evliliklerimiz veya bedenimizin sıhhatini sağlayan açlık susuzluklarımız değil. Bilakis Allah Teala'nın kendisidir. Biz bunun için, bunu göstermek için aç kaldığımızda, susuz kaldığımızda da bu hakeza cereyan ediyor. Bunu göstermek için kafirlere oruç tutuyoruz diyor. Veya Sezai Karakoç merhum, onun zaten başlı başına Samanyolu'nda ziyafet diye salt olarak orucu ve bunun anlamlarını derc ettiği, derlediği bir eseri var. Onun yine hakeza İslam isimli bir eseri daha mevcut. Sezai Karakoç merhumun. Orada oruçtan bahsediyor. Orucu baba tasavvuruyla, çocuğun babasına olan alakası, babasını zihnindeki, çocuğun zihnindeki baba tasavvurunun oruca yansımasıyla biraz alakalandırıyor. Oldukça önemli bir bilgi, metafor, tasvir, tasavvurlar hakeza orada ifade ediyor. Bir diğeri mesela oruçla alakalı en çok, en güzel aktarımlardan bir tanesini yapan El Erkanul Erba'a isimli kitabın Türkçe'ye dört rükün diye zannediyorum tercüme edildi. Ebul Hasan el-Nedvi. Hani bunları zikrediyoruz, belki Arapçasından veya Türkçesinden okumak isteyen dinleyicilerimiz olursa bunları muhakkak görmeleri faydalarına olacaktır.
Bütün önerileri de bu programda yapmayalım da hocam. Önümüzdeki programda kalsın bir şeyler.
Belki bir diğerinde içeriklerinden bahsederiz. Tamam. Şimdi en azından vaktimiz çok kalmadı galiba. Bir de Mustafa Sibai, son dönemin şehit alimlerinden bir tanesi Mustafa Sibai'nin Ahkamus Siyam isimli bir kitabı hakeza mevcut. Orucun sadece fıkhi hükümleri değil, hikmete mebni bir takım durumları, vasıfları ihtiva ettiği manalarını da hakeza burada bahsediyor. Bunları hakeza tavsiye edebiliriz. Mütefekkirlerimiz de orucu görmezden gelerek veya herhangi bir ibadet gibi değerlendirerek değil, orucun manalarını insan zihnine, fikrine, yaşamına, bedenine, dünya ve ahiret algısına ve tasavvuruna ne denli etki etmesi gerektiğine dair yaklaşımlar ortaya koymuş. Son olarak şunu söyleyelim belki. İftar kelimesi fıtır kelimesinden geliyor ifade ettiğiniz gibi. Fıtır yarmak manasında kullanıldığı gibi elhamdülillahi fadiri semavati vel art. Allah Teala fıtır kelimesini kendi sıfatı ve ismi olarak da kullanıyor. Herhangi bir şeye benzememek suretiyle yoktan yaratmak, var etmek manasında yerleri gökleri yaratan, fatır olan Allah Teala'ya hamdolsun diye başlıyor. Fatır suresi zaten surenin de aynı zamanda ismi. Ramazan kelimesi ise böyle ramda kelimesinden türeyen bir manayı havi. Her Ramazan'da konuşulan bir durum ve yapılan bir açıklama olduğu için esasında buna çok fazla girmeyi istemedim konunun başlangıcında. Böyle soğuk, sıcağın hararet yaptığı, üst düzey bir yoğunluğa ve dereceye ulaştığı, öğle sıcağının yansıması olarak veya öğle sıcağının ihtiva ettiği mana olarak anlam buluyor Arap belagatı içerisinde ramda kelimesi. Ramazan kelimesi de buradan geliyor. Yani insanın vücudunu yakan, hararete iten, o imsak dediğimiz insanı yemekten içmekten alıkoyan ulvi manaların arka planında insanın vücudunda harareti yükselten, sabrını zorlayan ama bununla beraber günahlarını, hatalarını, kusurlarını, noksanlarını da yakıp eriten bir manası vardır. Ramazan kelimesinin ve Ramazan ayında tutulan orucun. Belki kavramsal olarak bu kadarla
hocam,
iktifa edebiliriz.
Güzel, çok güzel ifade ettiniz gerçekten. Şimdi Sezai, Karakoç, İsmet Özel vesaire bu isimler zikredilince bir de üzerine aslında şimdi klişeler çok çok önemlidir. Hakikaten klişeleşmiş şeyler çok önemli olduğu için klişeleşmiştir. Ama böyle biraz işte çok duyulduğundan da belki insanın zihninde çok tutunamamıştır. Bazı zamanlar diyelim işteyse. Ramazan kelimesi evet her Ramazan-ı Şerif'te belki her programda, televizyonlarda, radyolarda sıkça zikredilen ya da en önce söylenen şeydir. Kökü nedir, ne anlama gelir falan.
Bir makale
fakat
gibi.
Ben bugün şu an ilk defa duyuyor gibi oldum yani. Ben yıllardır yapıyorum Ramazan programları ama demek ki farkındalık bu başka bir şey. Siz bunları söyleyince şey geldi şimdi çocuklar hani hastalanıyor, ateşleniyorlar. Hemen biz şey veriyoruz. Ateş düşürücü, aman ateşlenmesin vesaire. Geçenlerde bir doktoru dinliyorum. Çocuğun ateşe ihtiyacı var. Hemen ateşini düşürmeye çalışmayın. İşte evet. Riskli ateş derecesi şu derecedir şeklinde bir bilgi veriyor orada. Onun arka planındaki çalışmayı anlatırınca da mantıklı ve makul geldi bana da. Vücut mikroplarla bir savaş halinde olduğu için bir ya da onarım çalışma halinde olduğu için işte disk döndüğü zaman ısınıyor. Niye? Çünkü çalışıyor yani bir şekilde bir efor sarf ediyor. Ama çalışmasa orada bir ısı da olmayacak. Dolayısıyla o tamir esnasında çıkan gürültüye katlanmak lazım ya da oradaki ısıya biraz katlanmak lazım.
Evet.
Ramazan-ı Şerif'te dediğiniz gibi o ateş biraz da bizim içimizdeki işte ne derler bütün yüklerimizi döktüğümüz ve vücudumuzun içerisinde, gönlümüzde, kalbimizde hummalı bir çalışmanın gerçekleştiği. Dolayısıyla ol sebeple akşam yediğimiz kıymadan değil de o sebeple belki gönlümüzün yandığı bir Ramazan olur diyelim inşallah.
İnşallah.
Ve o güzel dua, oruçluların geçeceği bir cennet kapısı var imiş ya efendim. O Reyyan.
Reyyan.
Evet şimdi gördüm.
Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Buhari rivayetidir. Müslim hakeza rivayet ediyor. Buyurun isterseniz sizden alalım.
Yok ben sadece işte o kapıdan geçebilmeyi ümit ediyorum. İnşallah.
Cenab-ı Peygamber yani bununla alakalı oruç ve faziletiyle alakalı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ifade ettiği birçok rivayet var. Mesela as-savmu nisus sabır. Oruç sabrın yarısıdır.
Matematik
buyuruyor.
Denklemine girmeyelim ama.
Burada Gazali matematiksel bir yaklaşıma geçiyor. Ona inşallah girmeyelim ama.
Ben ona özellikle
onu bilahare konuşmamız gerekiyor belki. Veya bir başka ifadesinde Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Mübarek Zühd kitabında mürsel bir rivayet olarak naklediyor mesela. Likulli şeyin babun ve babul ibade as-savmu. Her bir şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Sizin bahsettiğiniz hadis-i şerif Müslim ve Buhari tarafından rivayet ediliyor sahih olarak. Lil cenneti babun yukalu lehu rayyanu la yedhuluhu illa saimun. Cennette bir kapı vardır ve bu kapıya verilen isim Rayyan kapısıdır. Bu kapıdan geçecek olanlar da sadece ve sadece oruçlu olan kimselerdir ki burada hikmeti havi bir durum var. Rayyan demek suya kanmak demektir. Oruç yani bir kimse dünyada çektiği hararetin ve susuzluğun karşılığını ahirette hem içerisinde hem de geçmek suretiyle o Rayyan kapısından kana kana inşallah alacaktır. İsmi de öyle, cismi de öyle,
İnşallah.
Muhtevası da öyle, keyfiyeti de öyle, mahiyeti de hakeza öyledir. Allah Teala cümlemizi bu lütuflara, ikramlara mazhar eylesin. Ama tekrar şunu ifade etmek gerekiyor. Belki vaktimiz bitti ama biz artık eski Ramazanlar nostaljisi yapamayız. Neden? Çünkü biz eski Ramazanları bir nostalji olarak kullanırken, yani belki bir başka programın konusu olabilir. Gazze'deki çocuklar eski Ramazanlar derken ana ve babasının olduğu Ramazanlardan bahsediyor. Bir önceki sene ana babasıyla beraber sahurunu iftarını yaptığı bir Ramazan varken veya bir önceki Ramazan'da çocuğuyla, bebeğiyle, yakınıyla beraber orucunu tutup sahurun iftarını yaptığı bir Ramazan varken bu Ramazan mesela annesini, babasını, çocuğunu, bebeğini kaybetmiş. İftar ve sahuru yalnız yapmak zorunda kalmış insanlar var. Dolayısıyla eski Ramazanlar bizim için biraz nostalji. İşte babaannelerimiz, dedelerimiz, anneannelerimiz, halalarımız, dayılarımız, amcalarımız, eski mahallelerde, sokaklarda yaptığımız Ramazanlar var ama bir Gazze'li için düşündüğümüzde bu artık böyle değil. Ana babasından mahrum olan bir Ramazan ikliminde olan, belki son 6 aydır Ramazan'dan farklı bir günü geçmeyen, açlık ve susuzlukla, kıtlıkla, yoklukla geçirilen bir Gazze, bir Ramazan var. Allah Teala bu kardeşlerimize özellikle nusretiyle, ikramıyla yardım eylesin. Bizleri de bu kardeşlerimize yardım edebilecek liyakatı lütfeylesin diyelim.
Amin inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Eksik olmayınız. Önümüzdeki programda inşallah oruç bahsiyle alakalı çok önemli konulara yine gireceğiz. Hocama yönelteceğimiz sorularımız da olacak. İnşallah Reyyan kapısından kolaylıkla geçebilen kullardan olabilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip etsin diyelim ve Gazali Mektebi'ni böylece noktalayalım. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümle inşallah çok kıymetli Mehmet Büyükmutu hocamla tekrar huzurlarınızda olacağız. Hocam Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ederiz tekrar.
Allah kabul etsin. Şimdi hayırlı iftarlar.
Eksik olmayınız. Aziz dinleyenlerimiz, haftaya görüşmek üzere diyelim. Sizler için de Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyelim. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın efendim.